Ayrım 7.
Karayağız at nehir yönünde tırısa kalktı, havadaki nemden nehrin o yönde olduğunu anlamıştı. Prenses hayatında ilk kez ağladı ve sonraki zamanların göç yoluna çıkan kavimleri bu bölgede buldukları birkaç nehir incisini krallarına götürdüler. Kutsal Stefan tacına konan bu inciler en eski değerli taşlarla birlikte bugüne kadar orada kaldı. Prenses açık araziye varınca günler ve geceler boyu nehrin yukarı kesimine doğru at sürdü. Sonunda nehrin her yöne giden sayısız kola ayrıldığı bir bölgeye geldi. Üzerine çarpık söğütlerin kapladığı baştan aşağı bataklıklık bir yere gelmişti. Su henüz normal düzeyindeydi, çalılar düzlüğün hiç dinmeyen rüzgarında eğilip bükülüyor, hışırtılarla sallanıyordu. Bu düzlükte söğütler asla doğrulamıyor, hep çarpık kalıyordu. Sallanışları otlarınki gibi yumuşacıktı ve prenses gideceği yolu artık bulamıyordu. Sanki her şey harekete geçmiş, ortalığı söğüt dallarından, otlardan oluşma dalgalar kaplamıştı. Ova canlanmıştı ve üstünde prensesten başka tek insan yoktu. Tuna dalgaları yerinden oynatamadığı kıyının baskısından kurtulmuş olmanın rahatlığı içerisinde akışını başına buyruk sürdürüyor ve kanalların labirenti içerisinde yitip gidiyordu. Bu kanallardan oluşma damarlar ürkmüş adaların arasında geniş yollar açıyor, su da büyük bir gümbürtüyle bu yollardan akıyordu. İvinti yerlerine ve anaforlara kulak veren prenses, suyun kumluk kıyıyı alttan oyduğunu ve koca koca kıyı parçalarını söğüt öbekleriyle birlikte yuttuğunu anladı. Adalar batıyor, yerlerinde biçim ve büyüklükleri her gün değişen yenileri beliriyordu. Ova, sular yükselene, söğütler ve adalar coşan dalgaların altında iz bırakmaksızın yitip gidene değin, böylece değişimlerden yana zengin olarak yaşamını sürdürecekti. Dumanlı bir leke vardı gökyüzünde ama prensesin ülkesindeki mavi tepelerden eser yoktu. Prenses nerede olduğunu bilmiyordu. Karpatların devamı olan tümü de atsız Teben tepelerini tanımıyor, bu noktada gizlice Tuna'ya karışan Març'ı görmüyordu. Hele günün birinde burada suyun içinden adları belli iki ülkeyi birbirinden ayıran bir sınırın geçeceğini hiç bilmiyordu. Çünkü o zamanlar ülkeler yoktu, doğal olarak sınırlar da yoktu. Prenses çakıl taşlarından oluşma bir sette bu noktada artık yürüyemeyen atından inmişti. Dalgaların giderek çamura dönüştüğünü görüyor ve korkuyordu. Çünkü bu suyun yükseldiğinin belirtisiydi. Yalnızca söğütlerden, rüzgardan ve sudan oluşma bu yabancı bölgeden artık hiçbir çıkış yolu göremiyordu. Atını çekerek ağır ağır ilerledi. Bu yalnızlık ülkesi, içine düştüğü gizemli ve ilençli ülke, prensesi şaşırtmıştı. Gece mola verebileceği bir yer aramaya koyuldu çünkü güneş batıyordu ve adına nehir denen dev yaratığın gürültüsü ve sesleri, çarpmaları, kıyı taşlarında giderek daha güçlü patlayan kahkahaları, sakin bir dönemeçteki incecik fısıltısı, su yüzeyinin bütün gürültülerinin altında dipteki kaynayışı ve hiç dinmeyen boğuk öfkesi artmaktaydı. Akşamla birlikte boz renkli karga sürüleri yaklaşıyordu ve kara başlı martılar kıyıyı saçak gibi süslemeye başlamışlardı. Leylekler suda balık avlıyorlardı ve her türden bataklık kuşları sinirli yansısı uzaklara yayılan çığlıklarla havada daireler çiziyorlardı. Prensese çocukluğunda Tuna kıyısındaki ülkelerin bu en tehlikelisinden ve o ülkenin insanlarının açlıktan öldükleri ama aynı zamanda da düşler gördükleri, yıkılışın cehenneminde zevkin doruğuna vardıkları sihirli adalarından söz etmişlerdi. Prenses kendisiyle birlikte adanın da hareket ettiği izlenimine kapıldı. Ama buna karşın onu ürküten, gürüldeyerek akıp giden sular değil, İçinde duyduğu korku, şaşkınlık ve söğütlerden kaynaklanan o güne değin hiç tanımamış olduğu bir tedirginlikti. Bu söğütlerden kaynaklanan alabildiğine korkutucu bir atmosfer bütün ağırlığıyla prensesin yüreğine oturmuştu. Prenses insanların dünyasının sınırına varmıştı. Bitkin düşüp uzanmış olan atına doğru eğildi. Hayvanın ağzından yakındığını belli eden bir ses çıktı. Çünkü artık o da kurtuluş yolu olmadığını hissediyor. Feri kaçmaya yüz tutmuş bakışlarıyla prensesten onu sudan geçiremediği, suyun üzerinden taşıyamadığı için af diliyordu. Prenses atın yanındaki çukura uzandı ve içini o güne değin duymadığı bir korku kapladı. Hışırtıları giderek artan söğütler fısıldaşıyor, gülüyor, tiz seslerle bağırışıyor, içini çekerek inliyordu. Askerlerin oluşturduğu bir ordu prensesin peşinde değildi artık ama yabancı varlıklardan oluşma bir ordu çevresini sarmıştı. Söğütlerin tüylü tepelerinde sayısız yapraklar uçuşmaktaydı. Prenses nehrin ölüler ülkesine giden noktasındaydı. Gölge varlıklardan oluşma en büyük ordu üstüne yürümeye başladığında gözlerini sonuna değin açmıştı ve bir an korkunç rüzgarın uğultusunu artık işitmemek için başını kollarına gömdü ve sonra adım adım yaklaşan bir şeyin yere sürünmesinden çıkan bir gürültü üzerine hemen yine ayağa fırladı. Ne öne ne de arkaya gidebiliyordu. Ya suyu ya da söğütlerin güçlü mü güçlü ordusunu seçmek zorundaydı. Ama önünde en koyu karanlığın içerisinde bir ışık parladı ve prenses bunun insandan değil ancak ruhlardan gelebilecek bir ışık olduğunu bildiğinden ölüm korkuları içerisinde o noktaya doğru gitti. Ama büyülenmiş gibiydi. Işık değildi bu, bir çiçekti. Dolu dizgin bastıran gecenin içerisinde açmış bir çiçek. Kırmızıdan da kırmızıydı ve topraktan çıkmamıştı. Prenses elini çiçeğe uzattığında eli çiçekle birlikte bir başka ele de dokundu. Rüzgarın sesi ve söğütlerin kahkahaları kesildi. Yükselirken beyaz ve tuhaf ışığıyla Tuna'nın yatışan sularını aydınlatan ayın yansımalarında prenses önünde duran siyah pelerinli yabancıyı tanıdı. Adam onu elinden tuttu ve prenses yine kim olduğunu sormasın diye öteki elinin iki parmağını dudaklarına götürdü. Ama bir yandan da sıcak ve koyu bakışlarıyla ona gülümsüyordu. Yabancı daha önce prensesin çevresindeki karanlıktan daha da koyuydu. Ve prenses kendini ona doğru onun kollarında kumlara bıraktı. Yabancı çiçeği bir ölünün göğsüne bırakır gibi onun göğsüne koydu ve peleriniyle hem onu hem de kendini örttü. Yabancı adam prensesi ölüm uykusunu andıran uykusundan uyandırdığında güneş iyice yükselmişti. Yabancı gerçek ölümsüzleri doğa güçlerini susturmuştu. Sanki eskiden tanıyormuşlarcasına konuşmaya başladılar ve biri konuştuğunda öteki gülümsüyordu. Birbirlerine neşeli ve hüzünlü şeyler anlattılar, yükselen sular çekilmişti ve prenses güneş batmazdan önce atının ayağa kalktığını, soluk aldığını ve çalıların arasında tırısa kalktığını duydu. Korkudan yüreğinin derinliklerine kadar ürpererek konuştu, yoluma devam etmeliyim, daha nehrin yukarısına gitmeliyim, benimle gel, beni bir daha hiç bırakma. Ama yabancı başını salladı ve prenses sordu. Kendi kavmine mi dönmek zorundasın? Yabancı gülümsedi. Benim kavmim dünyanın bütün kavimlerinden daha eskidir ve dört bir yana dağılmıştır. O halde gel benimle diye bağırdı prenses acıyla ve sabırsızlıkla. Ama yabancı karşılık verdi. Sabırlı ol, sabırlı olmalısın. Çünkü biliyorsun, sen biliyorsun. Prenses gecenin ardından ikinci kez geleceği görmüştü ve onun için gözyaşları içerisinde konuştu. Biliyorum, yine göreceğiz birbirimizi. Nerede diye sordu yabancı ve ne zaman? Çünkü sonsuzdur bu yolculuk. Prenses yerde kalan sönmüş, solmaya yüz tutmuş çiçeğe baktı ve gözlerini kapatıp düşlerin eşiğinde konuştu. Bırak göreyim. Yavaş yavaş anlatmaya başladı. Nehrin daha yukarısında olacak, yine kavimler göçü olacak, bir başka yüzyılda olacak. Ne zaman? Söyleyeyim mi? 20 yüzyıldan fazla bir zaman sonra olacak, sen insanlar gibi konuşacaksın, sevgilim. Nedir bir yüzyıl diye sordu yabancı. Prenses, yerden aldığı bir avuç kumu hızla parmaklarının arasında akıttıktan sonra konuştu. 20 yüzyıl bu kadardır. Hemen o zaman döneceğin ve beni öpeceğin gün gelmiş olacak. O halde yakında olacak, dedi yabancı. Devam et anlatmaya. Bir kentte olacak ve bu kentte bir sokakta olacak, diye sürdürdü prenses anlatmayı. Kağıt oynayacağız. Ben gözlerimi yitireceğim ve aynada gün pazar olacak. Kent, sokak nedir bunlar, diye sordu yabancı irkilerek. Prenses hayrete kapıldı. Yakında göreceğiz onları. Şimdi yalnızca onlara ne dendiğini biliyorum ama göreceğiz. Yüreğime dikenler sapladığın zaman bir pencerenin önünde duracağız. Bırak sonuna kadar anlatayım. Çiçeklerle dolu bir pencere olacak ve bu pencerenin arkasında her 100 yıl için bir çiçek saklanmış olacak. 20'den fazla çiçek. Onlardan anlayacağız doğru yerde olduğumuzu ve o çiçeklerin tümü de buradaki çiçek gibi olacak. Prenses atına atladı, artık bulutlara dayanamıyordu. Çünkü yabancı suskunluğu içerisinde ikisinin de ilk ölümünün hazırlığını yapmaktaydı. Ayrılık için artık prensese hiçbir şarkı söylemedi ve prenses uzaklarda beliren mavi tepelerle örülü ülkesine doğru at sürdü. Korkunç bir sessizliğin ortasındaydı çünkü yabancı ilk dikeni yüreğine batırmıştı ve prenses şatonun avlusunda sadık bendelerinin arasında kanlar içinde atından düştü. Ama gülümsedi ve ateşler içinde yanarken sayıkladı. Ben biliyorum, evet ben biliyorum. Yazı kürsüsünü satın almadım. Çünkü bana 5000 şiline patlayacaktı ve bir manastırdan gelmiş, bu da beni tedirgin ediyor ve üstünde yazmayı da başaramayacaktım. Çünkü parşömen ve mürekkep yok. Bayan Yelinek de pek hoşlanmayacaktı, zira benim yazı makineme alışkın. Kagran prensesine ait kağıtları hemen bir klasörün içine saklıyorum, bayan Yelinek ne yazmış olduğumu görmesin diye. Biraz da iş bitirmemiz daha önemli. Bayan Yelinek'in arkasına kitaplığa çıkan 3 basamağa oturuyorum, birkaç kağıdı düzene sokup dikte ediyorum. Sayın baylar, başlık bölümünü ve bugünün tarihini Bayan Yelinek hiç kuşkusuz yazmıştır bile. Bekliyor, aklıma hiçbir şey gelmiyor ve diyorum ki, sevgili Bayan Yelinek, siz istediğiniz gibi yazın. Oysa kafası karışmış olan Bayan Yelinek burada istemenin ne anlama geldiğini bilemez ve ben bitkin bir sesle konuşuyorum. Yazın, örneğin sağlık nedenleriyle diye. Ha, bunu daha önce kullandık, öyle mi? İşlerimizin çokluğundan söz edin, bunu da mı çok sık kullandık? O halde yalnızca teşekkür edin ve en iyi dileklerimizle yazın. Bayan Yelinek bazen şaşırıyor ama şaşkınlığını göstermiyor. Sayın bayları değil, yalnızca nöroloji ihtisasını yapan ve Temmuz ayında evleneceği Doktor Karavanya'yı tanıyor. Bugün söyledi evleneceğini. Düğüne çağrılayım. Bayan Yelinek Venedik'e gidecek ama gizli düşünceleri poliklinikte ve evini nasıl döşeyeceğinde odaklanırken benim için formlar dolduruyor, inanılmaz bir karışıklığın egemen olduğu arşive el atıyor. Şimdi kilolarca mektup buluyor. 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 yıllarından beni bir düzene sokma çabalarının değişe değişe kullandığı dosyalamak, zımbalamak, değişik alanlara göre düzenlemek sözcükleriyle sonuca götürmeye çalıştığı çabalarının boşa çıktığını görüyor. Alfabetik çalışmak, yıllara göre çalışmak, işe ait olanı özelden ayırmak istiyor. Bayan Yelinek bunların hepsini yapabilirdi ama kalkıp da söyleyemem ona. İvan'ı tanıdığımdan beri bu tür işlere ayrılan her zamanı harcanmış saydığımı, asıl kendimi düzene sokmak zorunda olduğumu ve bu kağıt yığınına ilişkin bir düzene giderek daha da aldırmadığımı söyleyemem. Kendimi bir kez daha toparlıyorum ve dikte ediyorum. Sayın baylar, 26 Ocak tarihli mektubunuza teşekkür ederim. Sayın Herr Schöntal, başvurduğunuz insan, tanıdığınızı sandığınız, dahası davet bile ettiğiniz insan var ya, aslında yok öyle biri. Deneyeceğim bir kez. Saat sabahın 6'sı olmasına karşın ve bu saati size ve o kadar çok sayıda başka insana borçlu bulunduğum bir açıklamayı yapmak için uygun bulduğumdan ötürü, Sabahın 6'sı olmasına ve çoktan uyumamın gerekmesine karşın ama beni artık uyutmayan pek çok şey var. Beni bir çocuk şenliğine ya da farelerin şenliğine çağırmış değilsiniz. Ve gösterilerin, şenliklerin kaynağı hiç kuşkusuz toplumsal bir zorunluluktur. Gördüğünüz gibi olaya sizin açınızdan da bakmak için gerçekten çaba harcıyorum. Biliyorum, bir tarih kararlaştırmıştık, size en azından telefon etmem gerekirdi. Ama durumumu anlatmak için yeterince sözcük bulamıyorum. Ayrıca bazı konularda konuşmayı yasaklayan terbiye de böyle gerektiriyor. Bende gördüğünüz, zaman zaman benim de kendimi emanet ettiğim o sevimli dış görünüşümün benimle olan ilintisi ne yazık ki giderek zayıflamakta. Görgü kurallarını bilmediğime, dolayısıyla sizi görgüsüzlükten ötürü beklettiğime inanmayacaksınız. Çünkü görgü neredeyse elimde kalmış tek şey. Ve eğer okullarda herhangi bir zaman görgüyü ders programına koysalardı, hiç kuşkusuz en seveceğim ve en iyi başaracağım ders olurdu. Ama ne var ki çok sayın Herr Schöntal, ben yıllardır çoğu kez haftalar boyu evimin kapısına gidecek, telefona cevap verecek ya da birine telefon edecek gücü bulamıyorum. Elimden gelmiyor ve bana nasıl yardım edilebileceğini de bilmiyorum. Büyük bir olasılıkla yardım edilemez artık. Düşünmemi öngördükleri şeyleri de düşünebilmekten tümüyle acizim. Bir tarihi, bir işi, bir randevuyu sabahın altısında mutsuzluğumun sınırsızlığından daha açık ve seçik algıladığım bir şey yok. Çünkü asla kesilmek bilmeyen bir acı, hak edilmiş, tüm benliğimi saran bir acı, tüm sinir uçlarına eşit oranda dağılmakta her zaman. Çok yorgunum. Evet, size söyleyebilirim, çok yorgunum. Ahizeyi kaldırıyorum ve madeni sesi duyuyorum. Telgraf servisi, lütfen bekleyin, lütfen bekleyin, lütfen bekleyin, lütfen bekleyin, lütfen bekleyin. Bu arada metni kağıda çiziktiriyorum. Doktor Walter Schöntal, Wielandstrasse 10, Nürnberg. Gelmem yazık ki olanaksız. Stop, mektup yolda. Telgraf servisi, lütfen bekleyin, lütfen bekleyin, lütfen bekleyin. Hatta tık diye bir ses, sonra genç ve canlı bir kadın sesi, uykusunu almış soruyor. Numaranız lütfen, teşekkür ederim, kapatın, sizi arayacağım. Yorgunluk için kullandığımız cümleler, Ivan'ın ve benim bir sürü, çünkü o çoğu kez korkunç yorgun. Benden bu denli genç olmasına karşın ve ben de çok yorgunum. Ivan çok uzun kaldı dışarıda. Birileriyle Nussdorf'a şarap içmeye gitmişti. Sabahın 5'ine kadar sonra onlarla kente döndü ve birlikte gulaş çorbası içtiler. Benim Lili'ye 200. mektubu ve daha birkaç şey yazdığım saatlerde olmalı. En azından bir telgraf gönderebildim ve Ivan telefon ediyor öğleyin. Bürodan sonra sesini neredeyse tanımayacağım. Ölesiye bitkinim, evet bitkinim. Ben resmen ölüyüm. Hayır, sanmıyorum. Daha biraz önce öylece uzandım. Nihayet alacağım uykumu. Bugün çok erken yatacağım ya sen? Ben neredeyse uyumak üzereyim ama bu akşam bir akşam da erken yat. Ölü bir sinek gibiyim, anlatamam sana. Tabii eğer o kadar yorgunsan. Daha biraz öncesine kadar korkunç yorgundum. Ölesiye. O halde en iyisi bu akşam olmasın. Şimdi bu kadar yorgun olmasaydın eğer, sanırım iyi duymuyorum. O halde bir kez olsun iyi dinle. Ama sen uyumak üzeresin. Şimdi değil, yalnızca yorgunum, o kadar. Ama bu yorgunluk üzerine uyuman gerek. Apartmanın giriş kapısını açık bıraktım. Evet, yorgunum ama sen daha yorgun olmalısın. Tabii şimdi başka ne zaman olacak? Hemen burada olmanı istiyorum. Ahizeyi fırlatıp atıyorum, yorgunluğumu sıyırıp atıyorum, merdivenlerden aşağı ve sonra bir eğri çizerek caddenin karşı tarafına koşuyorum. 9 numaralı binanın kapısı açık, oda kapısı aralık ve şimdi Ivan yorgunluk üzerine bütün cümleleri yineliyor. Ben de hepsini yineliyorum, ta ki ikimiz de yorgunluktan yüksek sesle yakınamayacak denli yorgun ve bitkin düşmemize değin. Konuşmayı kesiyoruz ve birbirimizi canlandırıyoruz. Büyük yorgunluğa karşın ve 00 uyandırma servisi telefon edene değin. çeyrek saat daha uyumasına izin olan Ivan'ı yarı karanlıkta seyretmeyi, ümit etmeyi, dilenmeyi kesmiyorum. Sonra bir cümle duyduğumu sanmayı, öyle bir cümle ki yalnızca yorgunluktan kaynaklanmamış, dünyada beni güvence altına alan bir cümle. Ama gözlerimin çevresinde sıkışan bir şeyler var. Salgı bezlerinden çıkan çok az, her göz pınarında birer damla yaş için bile yeterli değil. Tek bir cümle, artık kendisine olan olmuş insana güvence vermeye yeter mi ki? Bu dünyadan olmayan bir güvence gerek. İvan bütün bir hafta boyunca zaman bulamadığında ilk kez bugün bilincine varıyorum ki kendimi asla tutamıyorum. Nedensiz geliyor, anlamsız, içinde 3 buz parçasıyla İvan'ın kadehini önüne koydum ama kendi kadehimle birlikte hemen ayağa kalkıyor ve pencereye gidiyorum. Odadan çıkmanın yolunu bulmalıyım, belki de banyoya gitmek bahanesiyle. Geçerken sanki kitaplıkta bir kitap arıyormuş gibi yapabilirim. Her ne kadar kitapla banyo arasında bir ilinti yoksa da. Odadan çıkış yolunu bulmazdan önce tam karşıdaki evde Beethoven'ın sağırken 9. senfoniyi ve daha bazı şeyleri bestelemiş olduğunu kendime anlatmazdan önce, ama sağır değilim ki ben, günün birinde anlatabilirim İvan'a 9. senfoninin dışında. Ama artık çıkamam odadan. Çünkü İvan farkına vardı bile, omuzlarımı sakin tutmadığım için, küçük mendil de artık gözyaşlarını emmeye yetmediği için bu doğal afetin suçu İvan'ın olmalı. Hiçbir şey yapmamış olsa bile, çünkü insan asla bu kadar ağlayamaz. İvan omzumdan tutuyor ve beni masaya götürüyor. Oturmalı ve içmeliymişim. Ve ben ağlayarak ağladığımdan ötürü özür dilemek istiyorum. İvan çok şaşkın. Diyor ki, neden ağlamamalıymışsın? Ağla. İstiyorsan ağlayabildiğin kadar. Biraz daha ağla. Ağlayarak rahatlamak zorundasın. Ağlayarak rahatlıyorum.